Ayrım 10. İplikçi. Kirli ilişkiler yumağı. Ergün Poyraz. Sayfa 128. Faili meçhuller ya da faili devletler. Türk Hukuk Kurumu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı eski milletvekili Profesör Muammer Aksoy 31 Ocak 1990 tarihinde evinin bulunduğu apartmanın girişinde saat 19.05 sıralarında 7.65 çapında tabanca kullanan bir katil tarafından 3 kurşunla öldürülüyor, olayı İslami Hareket adlı bir örgüt üstleniyordu. Aksoy yaşamı boyunca Atatürkçü düşünce ve özellikle laiklik konusunda asla taviz vermedi. Cinayetin ardından Muammer Aksoy'un evi ve bürosu güvenlik güçlerince arandı. Aksoy sanki maktul değil de katildi. İncelenmek bahanesiyle evindeki birçok belgeye el kondu. Sanki cinayet Aksoy'un belgelerini ele geçirmek amacıyla işlenmişti. Olaydan hemen sonra Aksoy'un evine koşanların arasında yer alan Uğur Mumcu aramada da bulunuyordu. Emniyet güçlerinin yaptığı arama sırasındaki saygıdan uzak nezaketsiz hoyratlıklara, Aksoy'un naaşına yönelik saygı duyulmaksızın gerçekleştirilen küçümser tavırlara Mumcu oldukça üzülmüştü. Sanki cinayete kurban giden değil de bir terörist evi aranıyordu. Aksoy cinayetini soruşturan ekibin başında Hacı Koda adlı Gülen örgütlenmesi içerisine yer alan bir isim bulunuyordu. Hacı Aksoy'dan başka Bahriye Üçok ve Uğur Mumcu cinayetlerini de soruşturmuştu. Daha doğrusu soruşturarak soruşturmamıştı. Hacı ve ekibi sadece arşivlerle ilgilenmişlerdi. Hacı'nın emniyetteki referansı her soruşturma sırasında ve birçok müfettiş raporlarında adı geçen Recep Gültekin'di. Recep Gültekin hakkında birçok müfettiş raporu düzenlendi. 15 Haziran 1999 tarihli Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'na sunulan ve altında polis baş müfettişleri Ahmet Saraç, Mustafa Maktav ve E. Özgül Ezer'in imzası bulunan rapordan sadece bir paragraf Gültekin'i tanımaya yeterli olacaktır. Okuyalım. Diğer taraftan aynı kişilerin beyanlarına göre Recep Gültekin'in Nakşibendi tarikatından olduğu beyan edilmekle beraber polis akademisinde çalıştığı dönemde Fethullah Hoca'nın faal elemanı olup akademideki beyni olduğu ifade edilmiştir. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu istihbari çalışmada bu iddiayı tespit eder niteliktedir. Tabii ki Recep Gültekin'in referans olduğu hacı siyasal dinci katilleri yakalamak yerine Atatürkçü rahmetli Aksoy ile alay edip onun evini aramak bahanesiyle tarumar edecekti. Dönem Nakşibendi Nurcuların dönemiydi ve İçişleri Bakanlığı koltuğunda aynı çevreden Abdülkadir Aksoy oturuyordu. Aksoy'un öldürülmesi olayının soruşturulmasını üstlenen Ankara DGM Savcılığı, kaynakları, cinayeti, Türkiye'yi 12 Eylül öncesi ortama sürüklemek isteyenlerin bir çabası olarak nitelendiriyorlardı. Sanki DGM soruşturma kurumu değil, laf üretme yeriydi. O günlerde meydana gelen terör olaylarının üst üste gelmesine de bu açıdan dikkat çeken aynı kaynaklar, devletin bütün olanaklarını Aksoy'un katil ya da katillerinin yakalanması için seferber edeceklerini de bildiriyorlardı. Tabii ki yerseniz. UBAG yayınlarından çıkan Neden Öldürüldüler adlı kitapta yer alan bir bilgiye göre, dönemin İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Adalet Bakanı Oltan Sungurlu'ya verdiği mektupta, devletin tehlikede olduğunu ve bizzat kendisi hukuk devleti için tehlike olan Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcısı Nusret Demiral'ın böyle bir soruşturmaya bakamayacağını belirtiyordu. Soruşturmayı, daha doğrusu her Atatürkçünün öldürülmesi olayında olduğu gibi soruşturarak soruşturmamayı, Ankara DGM Başsavcısı Nusret Demiral ile birlikte yürüten DGM Savcısı Binbaşı Ülkü Coşkun, çok yönlü olarak yürüttükleri cinayet soruşturmasında tüm olasılıkları göz önünde tutmaya çalıştıklarını söylüyordu. Polis yurtseverlerden intikam almak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Muammer Aksoy'un cenaze töreni de polisin intikam oyunlarına sahne oluyordu. Neden Öldürüldüler adlı kitabında Tuleylioğlu bakın o günleri nasıl anlatıyordu. Cenaze arabasının arkasından gitmek isteyenlerle polis arasında itişmeler başladı. Polisler kordonu aşan yürüyüşçülere uzun tahta coplarla vurmaya başladılar. Polislerin saldırısı sırasında çok sayıda yürüyüşçü yaralandı. Bazı kişileri yerlerde sürükleyerek coplayan polisler birçok yürüyüşçüyü de gözaltına aldılar. Olaylar sırasında Çevik Kuvvet Amiri Mehmet Bilir polislere "Önce gazeteciler, fotoğraf çekmesinler" emrini verdi. Bu emri öbür emniyet amirlerinin de onaylaması üzerine polisler gazetecilere saldırarak coplamaya başladılar. Polisler saldırı sırasında "İstanbul'daki arkadaşlarımızın intikamını alıyoruz. Ne yazıyorsunuz?" diye bağırdılar. Uğur Mumcu Cumhuriyet Gazetesi'ndeki yazısında MIT'in Profesör Muammer Aksoy'u hayatının her anında bir gölge gibi izlediğine değiniyordu. Aksoy'u böylesine yakından izleyen MIT'in bu alçakça cinayeti ortaya çıkarması gerekiyor. Aksoy cinayeti İpekçi cinayetine benziyor. Bu cinayet ortaya çıkarılmazsa korkarız Türkiye İpekçi cinayetinden sonra olduğu gibi yeniden anarşi ve terör ortamına sürüklenecektir. Daha önce de Turgut Özal'a da dandik bir suikast girişimi olmuş, korumalar faili yakalamış, ancak olayın üzerindeki sis perdesi aralanamamıştı. 4 Şubat 1990 tarihinde Uğur Mumcu bu konu hakkında şunları kaleme alıyordu. Demirel eski başbakan Özal'a yönelen suikastin soruşturmasını da yapmış, saldırgan ele geçtiği halde olayın gerçek nedenini kanıtlayamamıştı. Aksoy cinayetini soruşturmak, Kemal Demirağ olayını soruşturmaktan çok daha güçtür. Sanığı ele geçen bir olayı çözmeyen Demirağ, herhangi bir ipucu bırakmadan kaçan katilleri ya da bu katilleri cinayete yönelten örgütlü suç çetelerini nasıl ortaya çıkaracaktır? Kaldı ki DGM Başsavcısı bugüne kadar izlediği hukuk dışı yollarla haklı tepkileri üzerine çekmiş bir görevlidir. İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan'ın önceki günkü basın toplantısında belirttiği gibi Demiral'ın bir an önce görevden alınması artık bir yasal zorunluluk haline gelmiştir. Gerek Baro Başkanı'nın Demirel ve ekibi konusunda, gerekse Uğur Mumcu'nun yine aynı konuda nedenli haklı oldukları birçok olayla ortaya çıkıyordu. Bunlardan biri de TBMM Faili Meçhul Siyasi Cinayetler Araştırma Komisyonu'nun 12 Ekim 1995 tarihli raporunda yer alan bir bölümdü. Nedeni tarafımızca anlaşılamayan bir nedenden ötürü komisyonumuzun çalışmalarını engelleyen ve hukuka aykırı olarak Emniyet Müdürlüğü'nün bilgi ve belge akışını kesen, komisyonumuzun görev alanına giren faili meçhul siyasi cinayetlerle ilgili belge ve bilgileri komisyonumuza vermeyen Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcısı Nusret Demiral ve Ülkü Coşkun'un eylem ve işlemlerinin takdiri için raporun bir örneğinin Yüksek Hakimler ve Savcılar Kurulu'na verilmesi hususunun Genel Kurul'un takdirine sunulmasına. 7 Mart 1990 tarihine geldiğimizde Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu üyesi ve yazarı Çetin Emeç, sabah saat 9.20'de evinin önünde bindiği otomobilinin içinde iki kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu şoförü ile birlikte hayatını kaybediyordu. Oysa İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu daha 6 Mart 1990 günü TBMM'de yaptığı konuşmada terörü önlemede büyük bir başarı kazandıklarını söylüyordu. Polis emek cinayetinin ardından yaptığı açıklamada olayı gerçekleştiren teröristlerin çok iyi yetişmiş olduklarını da sözlerine ekliyordu. Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Çetin Emeç'e kimler tarafından suikast tertiplendiğini öğrenmek için MIT müsteşarlığına ve kendi kuracağı özel örgütün başına getirmek istediği Hiram Abbas'tan bilgi istiyordu. Hiram da anında bir rapor hazırlıyor ve özetle şunları anlatıyordu. Emekli subay, polis, Profesör Muammer Aksoy, gazeteci Çetin Emeç'in öldürülmeleri ise kısa aralıklarda birbirini takip eden ve Türkiye'yi karıştıran eylemlerdir. Bu suikastlar ayrı örgütlerin faaliyetleri de olsa arkasında yabancı devlet ve planlama desteği olup olmadığı hususlarının öğrenilmesi lüzumludur. Çünkü sonuç ve güdülerle gayenin Türkiye'nin stabilitesini bozmak olduğu düşünülmektedir. Bu raporu yazan Hiram için MIT müsteşarlığı kararnamesi hazırlığı yapılırken MIT tarafından kendisine verilen korumalar geri çekiliyordu. Korumasız kalan Hiram, 26 Eylül 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybediyordu. Hiram'dan çok değil, daha 22 gün kadar önce 4 Eylül 1990 tarihinde yazar Turan Dursun evinden yazı yazdığı 2000'e doğru dergisine giderken yine silahlı kişilerin gerçekleştirdiği bir eylem sonucu evinden 30 metre uzakta can veriyordu. Olay tarihinde İçişleri Bakanlığı görevini yine Abdülkadir Aksu yürütürken, Emniyet Genel Müdürlüğü koltuğunda ise 1990 yılının Nisan ayında bu göreve getirilen Aksu'nun kankası Necati Bilican oturuyordu. Necati Bilican eski müftü Cevdet Bilican'ın ağabeyiydi. Cevdet Bilican, Fethullah Gülen'in en yakınında yer alan bir isimdi. Gülen annesiyle babasından aldığını bildirdiği eğitim ve o dönemin yerel medreseleri dışında dini konularda hiçbir eğitimden geçmemişti. Özellikle dini konularda derinliğine bir bilgiye sahip olmadığı, yazdığını ileri sürdüğü kitapların içeriklerinden ve sümüklü mendillerini cemaate attığı cami hutbelerinden anlaşılıyordu. Nitekim dönemin üst düzey Diyanet yetkililerinin tavassutlarıyla atandığı geçici vaizlik görevinden asaleten imam olmak için müracaat etmişti. Ancak sınav ortalaması iyi dereceyi bile bulmayan Gülen'in 25 yaşında hazırladığı risale de yeterli görülmemişti. O nedenle Gülen hiçbir gazeteciyle direkt röportaj yapamadığı gibi ev toplantılarında bile soruları önceden alıyor, zaman kazanmak amacıyla şikeli soruları cevaplıyor, ardından Bilican tarafından kendisine aktarılan yanıtları kağıttan okuyordu. O günlerde Fethullah'ın en yakınında Bilican'dan başka Necdet Başaran da vardı. Başaran da eski müftüydü. O da Gülen'i dini bilgiler konusunda takviye ediyordu. Gülen onun hakkında bırakın din adamını, içinde zerre kadar iman taşıyan hiçbir Müslümanın kullanamayacağı bir cümleyi kuruyordu.
Sensiz hiçbir yere gitmem, sensiz o cennete de gitmem.
Gülen ile Başaran arasında öyle garip bir ilişki vardı ki, Gülen Başaran'ın her şeyini kıskanıyordu. Masaj koltuğunu bile. Bakın, Gülen'e yakın isimlerden Faruk Mercan masaj koltuğu olayını Gülen'in hayatını anlattığı Fethullah Gülen adlı kitabında nasıl aktarıyor?
Bir gün Büyükçelebi'nin kardeşi Mehmet Ali Büyükçelebi, Gülen'in yakın arkadaşı Necdet Başaran'ın masaj koltuğuna oturmuş sırtına masaj yaptırıyordu. Gülen onu görünce "Sen koltuğa oturmaya izin aldın mı?" sorusunu yöneltti. Kardeş Büyükçelebi "Ağabeyim izin almış" deyince Gülen'in karşılığı şöyle oldu: "Peki ağabeyin izin alırken senin için de izin almış mı?"
Gülen bir dönem Erzurum'da ve İnsan Aldandı adını verdiği bir roman yazmaya başladı. Tabii adını soyadını mesleği olarak görülen vaiz kelimesini bile doğru dürüst yazamayan bir kişinin böyle bir girişimde bulunması oldukça komikti. Sonuçta roman adı altında hiçbir şeye benzemeyen bir gariplikler curcunası ortaya çıktı. Gülen'in yazdım dediği kısımları okuttuğu Cevdet Bilican, böyle roman olmaz deyince Gülen'in romancılık macerası da o gün başlamadan bitti. Bu olaydan bir süre sonra Gülen, romanı yazmaktan niye vazgeçtiğini soranlara, Cevdet'ten teşvik edici sözler gelmediği için diyecekti. Cevdet Bilican daha sonra şüpheli bir trafik kazasında hayatını kaybetti. Zübeyir Kındır'a emniyetteki Fethullahçı yapılanmayı anlattığı Cemaatin Copları adlı kitabında Bilican ve Aksu için şunları anlatıyordu. Aksu için Hoca Efendi'nin en sadık hizmetkarlarından biridir değerlendirmesi, Aksu'yu yakından tanıyan herkesin rahatlıkla yapabileceği bir yorumdur. Aksu'nun bunu gizlemek ve reddetmek gibi bir kaygısı olduğunu sanmıyorum. Hiç renk vermese de dönemin Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican'ın Aksu ile yakın dostluğu benim için kuşku verici. Ancak Bilican ile ilgili kesin bir yargıda bulunabilecek sağlam bir bulgu olduğuna rastlamadım. O dönemde 85'ten sonra kurulan Aksu Bilican dostluğu hala sürüyor. Emniyette Ankara-İstanbul çatışması. Ahmet Şık Dokunan Yanar adlı kitabında Emniyette Ankara-İstanbul çatışması başlığı altında zamanın Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral ve yardımcısı Osman Ak tarafından başlatılan emniyetteki Gülen örgütünü ortaya çıkarma operasyonunu kendince, daha doğrusu Hanefi avcı Emin Aslan penceresinden bakarak anlatıyordu. Şık'ın bu iddialarını Aslan, Avcı ve bu ikilinin avukatı olan eski mülkiye baş müfettişi her zeminde dillendiriyorlardı. Kim bilir, belki hırslarını ve bu hırslarının ülkeyi ne hale getirdiklerini böyle görmezlikten gelebiliyorlardı. Hadi gelin önce Şık'ın açıklamalarına bir bakalım. Cemaati soruşturmakla görevlendirilen Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, 1997 yılında dönemin başbakanı Mesut Yılmaz tarafından göreve getirilmişti. Saral, il emniyet müdürü olduktan sonra kendisi gibi Trabzon oflu olan Osman Ak'ı da Artvin'den getirtti ve Osman Ak'ı istihbarattan sorumlu Ankara Emniyet Müdür Yardımcı Vekili yaptı. Ankara Emniyetini gölge müdür gibi yöneten Osman Ak'ın mesaisinin büyük bir bölümünü Cevdet Saral'ı bir an önce İstanbul Emniyet Müdürü yapabilmek ve onunla birlikte Emniyet Müdürlüğü'nün taçlandığı il olan İstanbul'a ikinci adam olarak gidebilmek için ayırdığı o dönem emniyet kulislerinin ilk sıradaki dedikodusuydu. Osman Ak'ın bu hayalini gerçekleştirmesinde İstanbul polisinde görevli yardımcı olanlardan biri de narkotik şube müdürü Ferruh Tankuş'tu. Bu yüzden İstanbul-Ankara polisi arasında zaten hiç eksik olmayan rekabet ve çekişme iyice alevlenmişti. Ortaya çıkan çekişmenin bir tarafında Cevdet Saral ve Osman Ak'ın temsil edip Tankuş'un da destek verdiği Ankara ekibi, diğer tarafta ise Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican ile İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ve yardımcılarının yer aldığı grup vardı. Ahmet Şık Bilican'ın ve Bilican ailesinin Fethullah Gülen'e ne denli yakın olduklarını, aynı Hanefi Avcı Emin Aslan ve türevleri gibi gizleyerek olayı Ankara-İstanbul Savaşı'na indirgiyor, böylece Fethullahçı polislerin daha çok taraftar toplamalarına dolaylı yoldan destek veriyordu. Avcı ve Aslan'ın başını çektiği ekip o gün o kavganın iktidar kavgası olduğunu yayıp Fethullahçı polisleri ortaya çıkarma mücadelesi olduğunu gizlemeleri, kendilerinin de tutuklanmalarına yol açan sürecin başlangıcıydı. O gün Fethullahçılar emniyetten uzaklaştırılabilseydi, bugün Atatürkçü yurtseverler de bu zulümlere muhatap olmayacaklardı. Keza kendileri de. Neyse, biz yine Emin Aslan ve Hanefi Avcı'nın o günkü yanlışlarına, Şık'a ve yazdıklarına bakalım. İstanbul Emniyet Müdürü Özdemir, Ankara ekibiyle birlikte hareket ettiğini öğrendiği Tankuş'u 1998 Aralık ayında görevinden alarak Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne atadı. Görev yerinin değiştirilmesiyle köprüleri atan Tankuş, 16 Aralık 1999 günü yeni makamında ağırladı, gazetecilere zehir zemberek açıklamalar yaptı. Dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir ve yardımcılarının tayininin çıkması için 4 milyon dolar rüşvet aldığını iddia ediyordu. İstanbul'da narkotik şube müdürü olarak başarılı operasyonlara imza atan Tankuş, bu görevinden alınması için rüşveti verenlerin de uyuşturucu kaçakçıları olduğunu söylüyordu. Televizyon kanallarının flash haber olarak verdiği bu gelişme ertesi günde tüm gazetelerin manşetindeydi. Tankuş vakit geçirmeden görevinden alındı. Hakkında soruşturma açıldı. Ancak Tankuş konuşmaya devam etti. Emniyet Genel Müdürü'nün oğlu Murat Bilican'ın uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hacı Muhittin Bektaş'ın oğlu Yılmaz Bektaş'la Bodrum'da ortak bar işlettiğini, Bektaş'ın sahte pasaportla giriş çıkışına yardımcı olduğunu iddia etti. Tankuş ayrıca Necati Bilican'ın oğlunun kullandığı cep telefonunun emniyete ait olduğu gibi yüklü telefon faturalarının da teşkilatın bünyesinden ödendiğini söyledi. Tankuş, devletin genel müdür Bilican'ın oğlunun görüşmeleri için yılda 2,5 milyar fatura ödediğini de sözlerine ekliyordu. Genel müdür Necati Bilican, istihbarat daire başkanı Sabri Uzun'a fatura bilgilerinin Tankuş'a, dolayısıyla basına nasıl sızdırıldığının araştırılması görevini veriyordu. Şık bu araştırma ile ilgili gelişmeleri şöyle kaleme alıyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne kayıtlı cep telefonlarının faturası Emniyet İkmal Dairesi'nin bütçesinden ödeniyordu. Uzun ilgili birimden konuştuğu görevliye cep telefonlarının faturalarını nasıl ve nerede saklıyorsunuz diye sordu. Görevli emniyete kayıtlı telefonlara ait faturaların ayrıma tabi tutulmadan balyalar halinde aylık olarak depoda tutulduğu yanıtını verdi. Deponun sorumluluğunun ve anahtarının da sadece bir tek kişide olduğunu ve kimsenin bu faturaları göremeyeceğini de ekledi. Yapılan araştırmada Tankuş'un iddia ettiği döneme ait faturaların İkmal Dairesi'nin deposunda balyaların içindeki diğer faturalarla birlikte durduğu ve hiç kontrol edilmediği belirlendi. İstihbarat Daire Başkanlığı yasalar çerçevesinde GSM operatörleri şirketleriyle olduğu gibi Türk Telekom ile de koordineli olarak çalışıyordu. Diğer istihbarat kurumlarının da yaptığı gibi İDB'de telekomünikasyon şirketlerinden her ay sonunda ayrıntılı fatura bilgilerini dijital ortamda bilgisayar disketleri halinde bu kurumlardan alarak kendi merkez bilgisayarındaki bilgi bankasında topluyordu. Bilican'ın oğlunun faturalarını elde etmenin diğer yolu da bu bilgi bankasından sorgulama yapmaktı. Uzun bir memurdan telefon numarasının istihbarat müdürlüklerinin bilgisayarlarından sorgulanıp sorgulanmadığını öğrenmesini istedi. Kısa bir süre sonra da Bilican'ın oğlunun kullandığı telefon numarasının Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün bilgisayarı ile sorgulandığı ortaya çıktı. Sorgulamanın yapılabilmesi için bu birimde çalışan her polisin ayrı bir şifresi vardı ve şifreleri kimin kullandığı da İstihbarat Dairesi Başkanlığı sistemlerinde kayıtlıydı. Yapılan incelemede Ankara İstihbarat Şubesi'nden 6 polisin şifreleriyle sorgulamanın yapıldığı belirlendi. Uzun 8 Mart 1999'da bir yazı yazarak Emniyet Genel Müdürü Bilican'dan kimlikleri öğrenilen 6 polisin İDB kadrosuna geçirilerek soruşturma açılmasını istiyordu. Çünkü bu polislere ait şifreleri Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve Yardımcısı Zafer Aktaş'ın kullandığı belirlenmişti. Uzun şifreleri kendilerinden habersiz kullanılan bu polislerin amirlerinin baskısından kurtularak soruşturmanın yürütülmesini istiyordu. Bilican hemen onay verdi. Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkında detaylı bir rapor hazırlandığı ve raporun Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ulaştığı ve yine hakkında dava açılabileceği cemaatindeki polisler tarafından kendisine bildirilen Fethullah Gülen, etrafındaki çemberin giderek daraldığını anlayınca 21 Mart 1999'da tedavi göreceği masalıyla soluğu ABD'de alıyordu. İlginç bir tesadüf, aynı günlerde cemaat soruşturmasını yürüten Cevdet Saral ve ekibinin bazı telefonları yasa dışı bir biçimde izlediğine ilişkin bir ihbar üzerine başında Necati Bilican'ın bulunduğu Emniyet Genel Müdürlüğü'nde ayrı bir soruşturma başlatılıyordu. Faruk Mercan Fethullah Gülen adlı kitabında Fethullah'ın ABD'ye kaçmasını Ecevit'in istediğini şöyle anlatıyordu. Mart ayında ilginç bir şey oldu. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Savcısı Nuh Mete Yüksel'in Gülen hakkında soruşturma açtığına dair bazı haberler İstanbul'a ulaşmaya başladı. Gülen bu şartlarda ABD'ye gitmeyi doğru bulmuyordu. Eğer savcı böyle bir soruşturma açmışsa ABD'ye gitmesi ifade vermekten kaçınmak biçiminde algılanabilirdi. O günlerde Gülen'in yakın bir arkadaşı havaalanında karşılaştığı Başbakan Bülent Ecevit'e bu durumu iletti. Gülen'e telefon açan Ecevit, "Sağlığınız çok önemli. Sizinle ilgili böyle bir soruşturma olsa haberimiz olurdu. Lütfen tedavinizi aksatmayın ve ABD'ye gidin," dedi. Gülen'in ABD'ye gitmesinde Ecevit'ten gelen bu telefon en etkili sebep oldu. Gülen ifadesinin alınması ve hakkında yakalama kararı verilmesinin hemen öncesinde ABD'ye gitmişti. Ancak mertçe bu durumu açıklamak yerine insanları kandırmak için Ecevit'i bile kullanmıştı. Sabri Uzun sadece Bilican'ın oğlunun kullandığı telefon faturalarını kimin sızdırdığını öğrenmekle de kalmadı. Emniyet içinde Fethullahçı yapılanmayı çözecek bir çalışma yapıldığını da öğrendi. Hemen bir rapor hazırladı ve Emniyet Genel Müdürü Bilican'a sundu. Raporun ardından Fethullahçı polislerle ilgili çalışmayı yapan ekibin başı, istihbarattan sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı Osman Ak, İstihbarat Şube Müdürü Ersan Dalman ve Yardımcısı Zafer Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün 16 Nisan 1999 günlü yazısıyla istihbarat hizmetlerinden uzaklaştırıldılar. Bakın, bu arada Turan Dursun cinayetini unuttuk. Hadi tekrar dönelim Turan Dursun cinayetine. Turan Dursun cinayetiyle ilgili ilk açıklamayı İstanbul Emniyet Müdürü Hamdi Ardalı yapıyor. Olayda görgü tanığının bulunmadığını söylüyordu. Cinayetin ardından katilleri araması gereken polis Dursun'un evini arıyor, evi savaş alanına çeviriyordu. Tuleylioğlu Dursun'un evinde cinayet sonrası yapılan aramadan sonraki gelişmelere şöyle yer veriyordu. Turan Dursun'un evinde kütüphanenin raflarında duran birçok şeyin kaybolduğu anlaşıldı. Yatağın üzerine ise Kutsal Terör Hizbullah kitabı bırakılmıştı. Yakınları kitabın Dursun'a ait olmadığını, eve giren kişiler tarafından bir mesaj olarak bırakıldığını söylediler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü evde polislerin arama yaptığını doğruladı. Ancak arama tutanağında kitaplıktan alınanlar yer almadı. Babam Turan Dursun adlı kitabında Abid Dursun o günü bakın nasıl anlatıyordu. Kapıdan içeri girmemizde sarsılmamız bir oluyor. Olamaz, evin altı üstüne gelmiş. Babamın çalışmaları yırtılmış, yerlere atılmış. Kitaplar evin her tarafına savrulmuş. Eğilip kitapları topluyorum. Hasan İzzettin Dinamo'nun Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı anlattığı kutsal isyanı. Üzerinde ayak izi var. İbni Haldun'un mukaddimesi. Üzerinde ayak izi var. Birkaç kişi bana yardım ediyor. Toplananları kitaplığa koyuyoruz. Yatak odasına gidiyorum. Babamın döşeği ikiye katlanmış. Üzerinde ise bir kitap. Amir Taheri'nin yazdığı Hizbullah. Evden neler götürülmüştü? Ufak bir araştırma yaptık. Kur'an ansiklopedisinin M maddesinden Z maddesine kadar basımı hazır yazılı dosyalar halinde 2000'e yakın metin. Z maddesinden sadece bir sayfayı almayı unutmuşlar. Kulleteyn adlı kitabın basımı hazır 5 ciltlik metni. Kutsal Kitapların Kaynakları adlı eserin 5 cildi. Şeriat Böyle isimli bitmiş senaryo. Elde mevcut dosyaları olan farklı konuları içeren senaryo, inceleme ve köşe yazılarının metinleri, mektuplar, banka cüzdanı, sağlık karnesi, nüfus cüzdanı. Abid Dursun bu durum üzerine Üsküdar Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Babasının eserlerinin inceleme için alındığını düşündüğünü belirten bir dilekçe ile bu eserlerin hemen geri verilmesini istedi. Yanıt 13 Kasım'da geldi. Emniyet görevlilerinin görevlerini kötüye kullandıklarına dair haklarında kamu davasını açılmasını gerektirecek yeterlilikle delil bulunamadığı anlaşılmakla haklarında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi. 10. ayrımın sonu. Sayfa 140.